Ayrım 32.
Isı gücünde de farklar vardır. Baş kaldırma çoğu zaman yanardağdır. Ayaklanma çoğu zaman saman alevidir. Ayaklanma dediğimiz gibi bazen iktidarın kendinde olabilir. Polinyak bir ayaklandırıcıdır. Camille Desmoulins bir yöneticidir. Baş kaldırma bazen de yeniden hayata dönüştür. Her şeyin genel seçimlerle çözüm yoluna girmesi pek yeni bir olaydır. Ondan önce 4000 yıldan beri tarih tecavüze uğrayan hukukla, milletlerin çektikleri acılarla doludur. Onun için tarihin her çağa gücü yettiği kadar bir karşı koymayı yanında getirmiştir. Sezarlar devrinde baş kaldırma yoktu ama Juvenalis vardı. Dipnot, Latin hiciv şairi 60-125. Elde kalan 14. hiciv Roma'nın rezaletlerini şiddetli bir dille anlatır. Facit indignatio sözü, dipnot, Latince öfke insana belagat verir. Gracchus'ların yerini aldı. Dipnot, Tiberius ve Caesius Gracchus Romalı hatip iki kardeşti. Roma asılzadelerinin istibdadına son vermek istediler. İkisi de öldürüldü. Sezar devrinde Siena'ya sürgün edilen var ama olayları yazan adamlar da var. Dipnot, Latin tarihçisi Tacitus. Patmos'un yüce sürgününden söz etmiyoruz. O da ideal dünya uğruna yapılan itirazlarla gerçek dünyayı ezer, hayalden muazzam bir hiciv yaratır, Ninova, Babil, Sodom haline gelen Roma'nın üzerine Apokalips'in yakıcı ışıklarını fırlatır. Yahya peygamber sürgündeki kayasının üzerinde kaidesi üzerindeki Sphinx'tir. Onu anlamak imkansızdır. Sürgünde bir İbranidir o, sözleri bilmecedir. Ama olayları yazan adam bir Latindir. Hatta daha da fazlasını söyleyelim, bir Romalıdır. Neronlar karanlık bir şekilde hüküm sürdüklerine göre o renkte de tasvir edilmelidirler. Sadece hakkak kalemiyle yaratılan eser renksiz olur. Oymaların arasına iyice tutunan yoğun bir nesir akıtmak gerek. Düşünürlerin meydana çıkmasında müstebitlerin çok büyük payı vardır. Zincire vurulan söz müthiş bir sözdür. Bir müstebit halkı susmayı zorlarsa yazar eserlerin üslubunu 2-3 kat güçlendirir. Bu sessizlikten düşünceye süzülen, tunç gibi donan esrarlı bir bütün çıkar. Tarihteki baskı tarihçideki vecizliği yaratır. Falan ünlü yazıdaki kaya sağlamlığı müstebidin yaptığı yağmadan başka bir şey değildir. İstibdat bir yazarı çap daraltmalarına zorlar ki bu da gücün artması demektir. Vere ancak yeten Ciceron çağı Caligula'nın üzerinde körlenecekti. Cümlede daha az genişlik, vuruşta daha çok güçlülük. Tacitus bütün gücüyle düşünür. Büyük bir yüreğin dürüstlüğü, yoğunlaşıp adalet, doğruluk olunca yıldırım gibi çarpar. Bu arada şunu da söyleyelim, Tacitus tarih bakımından Sezar'la aynı çağda değildir. Ona Tiberius'lar ayrılmıştır. Sezar'la Tacitus arka arkaya gelen olağanüstü iki olaydır. Yüzyılların sahneye konuluşunda giriş çıkışları düzenleyen el sanki esrarlı bir şekilde onları birbirine rastlatmaktan kaçınmıştır. Sezar yücedir, Tacitus yücedir. Tanrı bu iki yüceliği birbiriyle çarpıştırmamakla onları korur. Adaleti yerine getiren, Sezar'a vururken aşırı ölçüde vurabilir, haksızlık etmiş olabilir. Tanrı bunu istemedi. Afrika'daki, İspanya'daki büyük savaşlar, mahvedilen Kilikya korsanları, Galya'ya, Britanya'ya, Germanya'ya sokulan medeniyet, bütün bu zafer Rubicon ırmağını kaplar. Burada adeta Tanrı adaletinin bir inceliğine rastlanır. Ünlü müstebidin üzerine müthiş tarihçiyi saldırtmaya tereddüt eder. Sezar'ı Tacitus'tan kurtarır, dehaya hafifletici sebepler ihsan eder. Hiç şüphesiz istibdat, deha sahibi bir müstebidin elinde bile olsa gene de istibdattır. Ünlü müstebitlerin devrinde ahlaksızlık vardı ama alçak müstebitlerin idaresindeki manevi yaralar daha da iğrençtir. Bu saltanatlarda utancı hiçbir şey örtemez. Tacitus gibi, Juvenalis gibi örnek yaratıcılar İnsanlığın önünde bu eşsiz kepazeliğin suratına daha yararlı bir şekilde şamar çarpar. Roma, Vitellius devrinde Sulla devrindekinden daha kötü koku verir. Claudius, Domitianus devrinde müstebitin çirkinliğine uyan bir alçaklık biçimsizliği vardır. Kölelerin rezaleti doğrudan doğruya despotun eseridir. Efendinin yansıdığı görülen bu çürümüş vicdanlardan pis kokulu dumanlar çıkar. Genel kudretler kirlidir. Kalpler küçüktür, vicdanlar bomboştur, ruhlar pis kokar. Caracalla devrinde bu böyledir. Commodus devrinde böyledir. Elagabalus devrinde böyledir. Sezar devrinde ise Roma senatosundan kartal yuvalarına özgü gübre kokusu çıkar. Tacitusların, Juvenalistlerin görünüşte geç gelişleri bundandır. Tatbikatçı belirlilik anında ortaya çıkar. Ama Juvenalis ile Tacitus peygamberler devrindeki eşya peygamber gibi, orta çağdaki Dante gibi bir kişidir. Ayaklanma ve baş kaldırma, bazen haksız, bazen haklı olan halk kitlesidir. En genel durumlarda ayaklanma maddi bir olaydan çıkar. Baş kaldırma daima manevi bir olaydır. Ayaklanma Masaniello'dur, baş kaldırma Spartaküs'tür. Baş kaldırma kafaya yakındır, ayaklanma mideye. Mide öfkelenir ama hiç şüphesiz mide daima haksız değildir. Kıtlık konularında ayaklanmanın, mesela Bizans'takinin gerçek, dokunaklı, haklı bir çıkış noktası vardır. Ama gene de ayaklanma olarak kalır. Niçin? Çünkü aslında haklı olmakla birlikte şekilde haksızdı. Dürüst olmakla birlikte vahşi, güçlü olmakla birlikte şiddetli, rastgele vurdu. Kör fil gibi ezerek yürüdü. Arkasında yaşlıların, kadınların, çocukların ölülerini bıraktı. Neden olduğunu bilmeden zararsızların, masumların kanını döktü. Halkı beslemek yerinde bir amaçtır. Onu öldürmek kötü bir amaçtır. Silahlı karşı koymalar en meşru olanlar bile, 10 Ağustos bile, 14 Temmuz bile aynı karışıklıkla başlar. Hak meydana çıkıncaya kadar gürültülü kargaşalık köpük vardır. Baş kaldırma başlangıçta ayaklanmadır, tıpkı ırmağın sel olduğu gibi. Çoğu zaman su engine ulaşır. Devrim. Bazen de manevi ufka hakim olan adalet, bilim, akıl, hukuk adındaki şu yüksek dağlardan gelen, ülkünün en saf beyazlığından meydana gelme baş kaldırma, kayadan kayaya uzun bir düşüşten sonra, saydamlığında gökyüzünü yansıttıktan sonra, zaferin muhteşem gidişinde yüzlerce kollarla kabardıktan sonra, Ren ırmağının bataklıkta kaybolması gibi birdenbire burjuvazinin herhangi bir batağında yok olur gider. Bütün bunlar geçmişe aittir, gelecek başkadır. Genel seçimlerin üstün bir yanı şudur ki, ayaklanmayı başlangıcında ortadan kaldırıyor, baş kaldırmaya da oy hakkını tanıyarak silahını elinden alıyor. Savaşların sokak savaşları gibi sınır boyu savaşlarının da yok olması, kaçınılmaz ilerleme işte budur. Bugün ne olursa olsun barış yarındır. Üstelik baş kaldırma, ayaklanma nedir? Birincinin ikinciden farkı nedir? Asıl burjuva bu ufak ayrılıkları pek bilmez. Ona göre hepsi kayıtsız şartsız ayaklanmadır, başkaldırmadır. Efendisine karşı köpeğin asileşmesidir, zincire vurmakla, kulübesine hapsetmekle cezalandırılması gereken ısırma denemesi, havlama, zırlama. Köpeğin birdenbire büyüyen başının karanlıklar içinde, belli belirsiz, aslan yüzü şeklinde belireceği güne kadar. O zaman burjuva bağırır, "Yaşasın halk!" Bu açıklamayı yaptıktan sonra tarih açısından Haziran 1832 olayı nedir? Bir ayaklanma mıdır, bir baş kaldırma mı? Bir baş kaldırmadır. Korkunç bir olayın bu sahneye konuluşu sırasında bazen ayaklanma sözünü kullanabiliriz ama ancak yüzeydeki olayları nitelemek için, yoksa şehirdeki ayaklanma ile esastaki baş kaldırma arasındaki farkı daima muhafaza edeceğiz. Bu 1832 olayının hızla meydana gelmesinde de acı bir şekilde bastırılışında da o kadar büyüklük vardır ki, bunda ancak bir ayaklanma görenler bile ondan saygıyla söz ederler. Onlarca bu 1830'un artığı gibidir. Onlar heyecana gelen fikirler bir günde sakinleşmez diyorlar. Bir devrim diklemesine kesilmez. Ovaya doğru alçalan bir dağ gibi, onun da zaruri olarak barış haline dönmeden bazı dalgalanmaları olur. Jura'sız Alpler olmaz, Asturiyesiz Pireneler olmaz. Çağdaş tarihin Parislilerin ayaklanma çağı adını verdiği bu dokunaklı bunalımı hiç şüphesiz bu yüzyılın fırtınalı saatleri arasında dikkate değer bir saattir. Konuya girmeden son bir söz. Anlatacağımız olaylar tarihçinin zaman ve mekan yokluğundan bazen ihmal ettiği o acıklı canlı gerçeğe aittir. Bizse burada bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Çünkü insan hayatı, heyecan, ürperme buradadır. Küçük ayrıntılar, daha önce söylediğimizi sanıyoruz, denebilir ki büyük olayların yapraklarıdır, tarihin derinliklerinde kaybolurlar. Ayaklanma çağı denen devir bu türlü ayrıntılarla doludur. Adli araştırmalar, tarihten başka nedenlerle her şeyi açıklamamışlardır, belki de her şeyi derinine araştırmamışlardır. Öyleyse biz bilinen, açıklanan özellikler arasında hiç bilinmeyen şeyleri, üzerlerinden bir kısmının unutkanlığı, başkalarının ölümü geçen olayları ortaya sereceğiz. Bu dev gibi sahnelerin oyuncularından pek çoğu kaybolmuşlardır. Hemen ertesi günü sessizliğe gömülmüşlerdir. Ama anlatacaklarımızı, burada söyleyebiliriz, kendimiz gördük. Bazı adları değiştireceğiz çünkü tarih anlatır, ihbar etmez. Ama gerçek şeyleri tasvir edeceğiz. Yazdığımız kitabın şartlarına göre 1832 yılının 6 Haziran günlerinin yalnız bir yönünü, bir olayını, hiç şüphesiz en az bilinenini göstereceğiz. Ama öyle davranacağız ki kaldıracağımız karanlık örtünün altından okuyucu bu korkunç genel maceranın gerçek yüzünü görebilsin. 3. Bir gömülme, yeniden doğma fırsatı. 1832 baharında 3 aydan beri koleranın zihinleri doldurmasına, onların heyecanı üzerine bilmem nasıl kaygılı bir sükunet artmış olmasına rağmen, Paris uzun zamandan beri bir sarsıntıya hazırdı. Daha önce de söylediğimiz gibi büyük şehir topa benzer. Dolu olduğu zaman düşen bir kıvılcım yeter hemen ateş alır. 1832 Haziran'ında kıvılcım General Lamarck'ın ölümü oldu. Lamarck ünlü etkili bir adamdı. Sırasıyla imparatorluk zamanında, restorasyonda, her iki çağda zaruri olan iki kahramanlığa, savaş meydanları kahramanlığıyla meclis kürsüsü kahramanlığına ulaşmıştı. Yiğit olduğu ölçüde belagati vardı. Konuşmasında bir kılıcın etkisi sezilirdi. Yerini aldığı Fey gibi komutanlık şerefini yükselttikten sonra şimdi de özgürlüğü yükseltiyordu. Meclisteki yeri solla aşırı sol arasındaydı. Geleceğin ihtimallerini kabul ettiği için millet onu seviyordu. İmparatora sadakatle hizmet ettiği için onu halk da seviyordu. Kont Gerard, Kont Drouet gibi o da Napolyon'un kendiliğinden tayin ettiği mareşallerden biriydi. 1815 anlaşmaları kendisine karşı yapılmış bir hakaret gibi ona üzüntü, heyecan veriyordu. Wellington'dan halkın hoşuna giden açık bir kinle nefret ediyordu. 17 yıldan beri aradaki olaylarla pek az ilgilenerek muhteşem bir şekilde Waterloo'nun kederini muhafaza etmişti. Son saatinde can çekişirken 100 gün subaylarının kendisine hediye ettikleri bir kılıcı göğsüne bastırmıştı. Napolyon ordu diyerek ölmüştü, Lamarck vatan diyerek can verdi. Beklenen ölümü milletçe bir kayıp, hükümetçe bir fırsat olarak korkuluyordu. Bu ölüm bir yas oldu. Acı olan her şey gibi yas da başkaldırma şeklini alabilir. Öyle oldu. Lamarck'ın gömülmesi için kararlaştırılan 5 Haziran'dan bir gün önce cenaze alayının geçit yolu olan Saint-Antoine Mahallesi sabahtan korkunç bir şekle büründü. Bu gürültülü sokak ağı uğultuyla doldu. Herkes elinden geldiği kadar silahlanıyordu. Marangozlar kapıları kırmak için çengel gibi aletlerini yanlarına alıyorlardı. İçlerinden biri bir çengeli kancasını kırarak demiri bileyip sivrilterek hançer haline sokmuştu. Bir başkası saldırma humması içinde 3 gündür elbisesiyle yatıyordu. Lombia adında bir dülgere yolda rastlayan bir arkadaşı soruyordu. Nereye gidiyorsun? İşte baksana silahım yok. E sonra? Pergelimi almak için şantiyeye gidiyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Jacqueline adında işgüzar bir adam rastgele yoldan geçen işçilere yaklaşıyor, buraya gel diyordu. Onlara şarap ikram ediyor, sonra soruyordu. İşin var mı? Hayır. Filspierre'e git, Montreuil kapısı ile Charon kapısı arasındadır, orada iş bulursun. Filspierre'de fişek silah buluyorlardı. Ünlü önderlerden kimisi postacılık yapıyordu, yani kendi adamlarını toplamak için birinden ötekine koşuyorlardı. Tron kapısı yakınlarındaki Barthélemy'de, Petit Chapeau'daki Kapel'in meyhanesinde müşteriler ciddi bir tavırla birbirlerine yaklaşıyorlardı. Aralarında şöyle konuştukları duyuluyordu. Tabancan nerede? Ceketimin altında, ya seninki? Ceketimin altında. Traversier sokağında Roland atölyesinin önünde, yanık evin avlusunda demirci Bernier'in atölyesinin önünde kümelenen halk fısıldaşıyordu. Bunlar arasında en ateşlisi olarak Mavo adında bir işçi göze çarpıyordu. Her gün onunla kavga etmek gerektiği için ustaları onu kovuyor, bu yüzden hiçbir atölyede bir haftadan fazla kalamıyordu. Mavo ertesi gün Menilmontant sokağındaki barikatta öldü. Çarpışmada Mavo'ya Prote yardım ediyor, amacın nedir sorusuna baş kaldırma diye karşılık veriyordu. Sonradan o da öldü. Bercy sokağının köşesinde toplanan işçiler, Saint-Marceau mahallesinin devrim temsilcisi olan Le Marin adında birini bekliyorlardı. Parolalar adeta açıkça söyleniyordu. İşte Haziran'ın 5'inde yağmurla güneş karışık bir günde, General Lamarck'ın cenaze alayı ihtiyat tedbiriyle biraz daha büyüyerek askeri törenle Paris'in içinden geçti. Davullarla yaz tülleri, silahlar baş aşağı iki taburla kılıçları, yanda 10 bin kişilik muhafız birliği, muhafız kıtasının topçu bataryaları tabutun yanından gidiyordu. Cenaze arabasını gençler çekiyordu. Hemen arkadan ellerinde defne dallarıyla harp malulu subaylar geliyordu. Sonra sayısız, garip, heyecanlı bir kalabalık. Halk Dostları Birliği'ne bağlı muhafızlar, hukuk okulu, tıbbiye okulu, her milletten göçmenler, İspanyol, İtalyan, Alman, Polonya bayrakları, yatay üç renkli bayraklar, akla gelen her türlü sancak, yeşil dallar sallayan çocuklar, tam o sırada grev yapan taş işçileri, dülgerler, kağıt başlıklarından tanınan matbaacılar, ikişer ikişer, üçer üçer yürüyorlar, hemen hepsi sopa, bazıları da kılıç sallıyorlar. Bazen gürültücü bir kalabalık, bazen düzenli bir tabur. Bazı takımlar kendilerine önder seçiyorlardı. Açıkça görünen iki tabancayla silahlı bir adam ötekilerin önünden teftiş eder gibi geçiyordu. Yan sokaklarda, dallarda, ağaçlarda, balkonlarda, pencerelerde, damlarda karınca gibi gözler kaynaşıyordu. Erkekler, kadınlar, çocuklar, kaygı dolu gözler. Silahlanmış bir kalabalık geçiyor, ürkek bir kalabalık bakıyordu. Hükümete gelince o da dikkatle gözlüyordu. Eli kılıcın kabzasında gözlüyordu. Yürümeye hazır bir durumda, fişekler dolu, tüfekler, karabinalar ateşe hazır. Başta mızıka, at sırtında, karabinalı dört süvari bölüğünü 15. Louis Meydanı'nda görmek mümkündü. Cartier Latin'de, bitki bahçesinde belediye zabıdası sokaktan sokağa sıralanmıştı. Halloween'de bir dragon süvari bölüğü, Grev Meydanı'nda 12. hafif süvarinin yarısı, öbür yarısı Bastille Meydanı'ndaydı. 6. dragon süvarileri Celestin'de, Louvre Sarayı'nın avlusunu topçu sınıfı doldurmuştu. Askeri birliklerin geri kalan kısmı kışlalardaydı. Bir de Paris yakınlarındaki alaylar vardı. Hükümet telaşlanmış korkutan kalabalığın tepesine şehirdeki 24 bin askerle banliyödeki 30 bin askeri dikmişti. Cenaze alayında değişik gönüllüler dolaşıyordu. Bourbonlardan yana olanların tertiplerinden söz ediliyordu. Halkın kendisini imparatorluğa seçtiği şu dakikalarda, Tanrı'nın ölüme adadığı Reichstadt dükünü konuşuyorlardı. Tanıyamadığımız biri elde edilen iki ustabaşının kararlaştırılan saatte bir silah fabrikasının kapısını halka açacaklarını bildiriyordu. Orada bulunanlardan çoğunun açık alanlarında ezginlikle karışan bir heyecan görünüyordu. Bunca zorlu ama yüce bir duygunun esiri olan kalabalığın içinde şurada burada gerçek haydut yüzleri, yağma edelim diyen iğrenç ağızlar da vardı. Bataklıkların dibini karıştıran ve çamur bulutlarını su yüzüne çıkaran bir takım kargaşalıklar. İyi düzenlenmiş idarelerin hiç de yabancısı olmadıkları bir olaydır bu. Cenaze alayı ölünün evinden Basti meydanına kadar içten içe kaynayan bir yavaşlıkla ilerledi. Ara sıra yağmur yağıyordu ama kalabalığı etkilemiyordu. Cenaze alayının geçtiği yolda Van Dom sütununun çevresinde dolaştırılan tabut, bir balkonda başında şapkasıyla görülen Fitz James düküne atılan taşlar, milli bir bayrakta görülen koparılıp çamurlarda sürüklenen gal horozu, St. Martin kapısında kılıçla yaralanan bir belediye zabıta memuru, yüksek sesle ben cumhuriyetçiyim diyen 12. hafif süvari alayından bir subay, okulun kapatılma emrinden sonra gelen teknik üniversite öğrencileri, yaşasın teknik üniversite, yaşasın cumhuriyet aykırışları. Bunun gibi birçok olay meydana geldi. Basti meydanında Saint Antoine mahallesinden inen uzun, korkunç meraklılar kafilesi cenaze alayına katıldı. Dehşetli bir kaynaşma halk kalabalığını ayaklandırmaya başladı. Bir adamın bir başkasına şunları söylediği duyuluyordu. Şu kırmızı sakallıyı görüyor musun? Ne zaman ateş edileceğini işte o bildirecek. Söylendiğine göre bu kırmızı sakala daha sonra aynı görevle bir başka ayaklanmada, Kenise olayında da rastlanmıştır. Cenaze arabası Basti meydanını geçti, kanal boyu gitti, küçük köprüden aştı, Austerlitz köprüsünün önündeki meydana ulaştı. Orada durdu. O anda bu kalabalık kuş bakışı seyredilseydi, başı bu meydanda, Bourbon Rıhtım Caddesi'nde açılıp yayılan kuyruğu, Basti meydanını kaplayıp St. Martin kapısına kadar uzanan bir kuyruklu yıldıza benzediği görülürdü. Cenaze arabasının çevresinde bir halka çizildi. Geniş kalabalık sustu. Lafayette konuştu, Lamarck'a veda etti. Acıklı, yüce bir andı bu. Bütün başlar açıktı, bütün yürekler çarpıyordu. Birdenbire karalar giyinmiş, at sırtında bir adam kırmızı bir bayrakla, bazıları bunun üzerine kırmızı külah geçirilmiş bir mızrak olduğunu söylüyorlar. Dipnot, Fransız devriminde en ateşli devrimciler kırmızı külah giyerlerdi. Kalabalığın ortasında göründü. Lafayette başını çevirdi. Exelman kafileden ayrıldı. Bu kırmızı bayrak bir fırtına yarattı, onun içinde kayboldu. Bourbon Caddesi'nden Austerlitz Köprüsü'ne kadar kocaman dalgalara benzeyen o uğultulardan biri halkı coşturdu.